Ayrım 3.
İşte CHP ile hükümet kurulmasının altında arkasındaki olaylar Demirel'in böyle, hatta demokratik olmayan bir yola girmesi neticesinde oldu. Yoksa biz önce reddetmiştik, sonra bu hükümet kuruldu. Anadolu sanayini, esnafını temsil eden MSP de milli sanayi ve karma ekonomi söylemleriyle CHP ile uyuşuyordu. Halkın hükümetten umutları ve beklentileri doruk noktasındaydı. Cumhuriyet tarihi boyunca karşı karşıya gelmiş iki güç ilk defa uzlaşıyordu ya da uzlaştıklarını sanıyorlardı. Aslında bu ateşle barutun yan yana gelmesiydi. Laik rejimin savunucusu CHP, rejimi yıkmaya çalıştığı için kapatılan bir partinin devamı olan MSP ile kol kolaydı. Çıplak heykel giyinmeli mi? Ve bu düş çabuk bitti. Uzlaşı ve barışın yerini gerilim aldı. Laikler ve dindarlar arasındaki balayını bitiren ilk kavga çıplak İstanbul heykeli nedeniyle patladı. Başbakan yardımcısı Erbakan ayağının tozuyla ilk icraatını açıkladı. İstanbul'un Karaköy meydanındaki güzel İstanbul heykeli kaldırılmalıydı. Nitekim İstanbul'u simgeleyen çıplak kadın heykeli bir gece vinçle kaldırılıp çöplüğe atılıverdi. Ve tabii arkasından da kıyametler koptu. Oğuzhan asıl Türk, güzel İstanbul heykeli diye ifade ediliyor. Ama o Türk anası diye o zamanki basına takdim edilmişti. Türk kadını diye takdim edilmişti. Bu heykel şimdi kimse bilmediği için mecburen tarif edeceğim. Arka üstü yatmış bir genç kadın, ayaklarını hafifçe toplamış, biraz yana açmış, tamamen çıplak ve müstehcen bir durumda bir kadın heykeliydi. Bir toplumun ahlaki değerlerini hiçe sayarak o toplum idare edilmez. Karaköy'ün ortasına konmuştu o. Ben İçişleri Bakanıydım, elbette heykeli kaldırdık. Daha bu olayın heyecanı geçmemişti ki hükümetin MSP kanadı bu kez de bir genelge yayınlayıp bira satışlarını yasakladı. MSP'liler bu tavırları Ecevit'in umutlarını söndürmüştü. Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı, MSP'nin dindar olmaktan öte dinin siyasete çok sakıncalı biçimde, laikliği tahrip edecek biçimde alet edici bir parti olduğunu ta ki yakın çalışmaya başlayınca görmüş oldum. Ancak artık çok geçti. Her iki partinin de tabanına verdiği sözler vardı. Ardından Erbakan'ın ünlü ağır sanayi hamlesi geldi. Erbakan milli sanayi kurmak adına durmadan fabrika temelleri atıyor, CHP'liler de dişlerini sıkıyorlardı. MSP'liler hiç kaynak ayrılmamış bu fabrika projeleriyle sanayileşmenin motoru oldukları imajını bina etmek istiyorlardı. Ancak şahşahalı törenlerle atılan bu temeller daha sonra unutulmaya yüz tutunca kimi zaman bu fabrika temelleri yerinden sökülüp meclisin bahçesine getiriliyor, MSP'liler güç durumda kalıyordu. İcraatla geçen her gün iki ortağın dünyaya çok farklı baktıklarını biraz daha ortaya koyuyordu. CHP'nin genel afla hapishanelerin kapısını açması ve solcuları da af kapsamına alması MSP ile bir başka krizi başlattı. MSP içindeki nurcu kanat affa karşı çıkıyor, parti çalkalanıyordu. Oğuzhan Asil Türk, MSP Genel Sekreteri, mecliste oylanırken bizim aramızdan bir grup o zaman AP'nin tahrikleriyle kabul oyu vermedi, ret oyu verdi. Bu sefer CHP Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etti. Anayasa Mahkemesi kanunun meclise sevk edilen şeklini aldı. Geçen şeklini değil. Orada bir takım cümlecikleri iptal ederek öyle bir af kanunu çıkardı ki bu af kanununa göre ırza geçen de affoldu, teröristi de affoldu, fikir suçlusu da affoldu. Artık her iki taraf da bu iş böyle gitmez diyordu ki işte tam o günlerde bir haber geldi ve bütün her şeyi unutturuverdi. İkinci bölüm. Kıbrıs'tan cepheleşmeye. Kıbrıs'ta darbe yapılmıştı. Atina'daki askeri junta Makarios'u devirip yıllardır düşledikleri Enosis'i gerçekleştirmek için harekete geçmişti. Tarih 15 Temmuz 1974'tü. Ecevit her şeyi bir yana bıraktı ve Kıbrıs'ın diğer garantörü olan İngiltere'ye hareket ederken Genelkurmay Başkanı'nı çağırdı. Talimatı son derece netti. Savaşa hazırlıklı olun. Dönüşümde Kıbrıs'a çıkartma yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa sınırlarının ötesinde son derece riskli bir harekata girişecekti. Bu olayın ülkenin tüm dış ilişkilerini yıllar boyunca etkileyeceğini o sırada kimse tahmin edemezdi. Kıbrıs'ta Makarios devrilmiş ve Türk aleyhdarlığı ile ünlü Samson'u onun yerine oturtmuştu. Bunun anlamı çok açıktı. Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı yani enosisti. Beklenecek zaman yoktu. Ülke sarsıldı. Hemen çok acele bir karar alınması gerekliydi. Kıbrıs 20 yıldır Türkiye'nin gündemindeydi. Çeşitli defalar müdahale tehditleri yapılmış, donanma yola çıkarılmış ancak her defasında geri dönülmüştü. Bir defasında askeri gücümüz yetersiz kalmış, bir defasında da Amerika durdurmuştu. Ancak bu defa farklıydı. Artık Kıbrıs ve Türk toplumu kaybedilme noktasına gelmişti. Bu darbe şu veya bu şekilde mutlaka durdurulmalıydı. Karar aynı gece alındı. Bülent Ecevit, Başbakan. Ve gece Başbakanlık'ta rahmetli Cumhurbaşkanı Koru Türk'ün başkanlığında bir MGK toplantısı yaptık. MGK toplantısında bizim bir askeri müdahale yapmamızın uygun olacağı kararına varıldı. Varılmasına varıldı da kafalarda büyük soru işaretleri de vardı. 50 yıl boyunca ordu hiç sınır ötesi bir savaşa girmemişti. En önemlisi böyle bir müdahale Türk-Yunan savaşı başlatabilirdi. Amerika ve İngiltere daha ilk dakikasından itibaren askeri bir müdahaleye karşı cephe almışlardı. Washington özel temsilcisi Joseph Sisko'yu arabulucu yapmış, şimdiden bir müdahale durumunda Türkiye'nin başına örülecek çorapları açıkça Ecevit'e anlatmıştı. Amerika oyalama taktiği uyguluyordu. Joseph Sisko, Atina ile Ankara arasında diplomasi trafiği başlatmıştı. Atina'dan 20 Temmuz gece yarısı Ecevit'le görüştü. Görüş uzadıkça uzuyordu. Ecevit sabaha karşı Sisko'ya Türkiye'nin Amerika'ya rağmen bu harekatı gerçekleştireceğini söyledi. Bülent Ecevit, Başbakan, görüşmenin sonuna doğru sabaha karşı ya dedi, siz bir askeri harekata kararlı mısınız? Evet, kararlıyız dedim. Ne zaman dedi. Şu anda saatime baktım. Şu anda başlamış olmalı dedim. Çok telaşlandı. Beti benzi soldu. Ve o halde ben bir an önce uçayım. Çünkü siz havaalanını da havaalanından inişi kalkışı da yasaklayabilirsiniz dedi. Ben dedim iyi olur. Daha rahat zamanda sizi konuk olarak bekleriz dedim ve o şekilde gitti. Bütün bu risklere rağmen Türkiye geri dönülmez adımını 20 Temmuz şafağında atmış, dünyanın gözü kulağı Amerikalıları da atlatmıştı. 20 Temmuz şafağında Kıbrıs semaları Türk paraşütçüleriyle doluydu. Ecevit Kıbrıs harekatının başladığını şu sözlerle duyuruyordu. İnsanlığa ve barışa büyük bir hizmette bulunacağımıza inanıyoruz. Umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için ve yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Kıbrıs'ta ölüm kalım gecesi. İnsanlar coşku içindeydi. Başarının sarhoşluğu sokakları sarmıştı. Yıllardır büyük devletler karşısında eziklik duyan halk ilk defa Türk olmanın gururunu paylaşıyordu. Ancak gelin görün ki harekatın ilk günü hava kararmaya başlarken adadaki durum hiç de sanıldığı gibi değildi. Adaya denizden Girne civarına çıkartma, havadan da Lefkoşa civarına indirme yapılmıştı. Yaklaşık 3000 asker yollanabilmişti. Silah ve cephane de kısıtlıydı. O günün olanakları bu kadardı. Üstelik deniz kabarmış, gerektiği kadar destek birliği de sevk edilememişti. Planlara göre havadan inenler ile denizden çıkanlar dimdik beş parmak dağlarını aşarak birleşecekler ve Kıskaç'ı kapatacaklardı. Kıskaç kapanınca da yeni takviye birlikleri gelecek, böylece Türk toplumunun yoğunluklu yaşadığı bölge kontrol altına alınacaktı. Planlar ilk başta çok iyi yürüdü. En önemlisi Girne ile Lefkoşa'yı ayıran Sarp beş parmak dağlarından geçebilmekti. Ancak saatler ilerledikçe bu birleşmenin güçlüğü de anlaşıldı. Beş parmak dağlarından beklenmedik bir karşı ateş başladı. Her mağaranın teker teker temizlenip ilerlenmesi zaman alıyor ve gecikme kendini gösteriyordu. Akşam üstüne doğru durum biraz daha ağırlaştı. Kıskaç bir türlü kapatılamıyordu. Karanlık çöktüğünde durum daha da ciddileşti. Zira hava kuvvetleri uçamaz oldu. Kıyıdan destek ateşi veren deniz kuvvetleri de silahını susturmak zorunda kaldı. Kendi askerini vurmaktan korkuyordu. İşte tam bu anı bekleyen Rumlar ateşi artırdılar. Türk askeri birdenbire yapayalnız kalmıştı. Diğer bir kötü haber de Lefkoşa'dan geldi. Kıbrıs'taki Türk alayına karşı ani ve hiç beklenmedik bir saldırı hazırlığının haberi geldi. Türk alayı birleşmeye yardım etmek amacıyla paraşütçü birliklerin indiği bölgeye kaydırılmıştı. Bu alayın durdurulması veya büyük bir ateş altına alınması operasyona büyük bir darbe indirebilirdi. Gece olup hava tamamen karardığında artık göz gözü görmüyordu. Sadece silah sesleri duyuluyordu. Mehmetçik sabah olana kadar direnebildiği takdirde büyük bir faciadan kurtulunabileceği biliniyordu. Aksi halde başlamış olan harekat ilk gününde tıkanacaktı. Kimse böyle bir olasılığı düşünmek bile istemiyordu. Her geçen saat değil, her geçen dakika sayılır oldu. Ankara'daki gerilim çok daha fazlaydı. Her ne kadar basına her şeyin iyi gittiği bildiriliyor ve TRT Türk askerinin Lefkoşa'ya varmak üzere olduğunu açıklıyorsa da adadan bir türlü yeterli haber alınamıyordu. Haberleşme kesilmişti. Genelkurmay ve Başbakanlık nefeslerini kesmişler, telsizden gelecek bir haberi beklemeye başlamışlardı. Ecevit o gece sabaha kadar uyumadı. Bülent Ecevit, Başbakan, henüz Girne'ye yeterli insan gücünü ve askeri malzemeyi çıkaramadığımız için ve dar bir geçitten geçerek birliklerimizi Lefkoşa'ya hemen ulaştıramadığımız için bir sürü o Lefkoşa'daki alayımız bizi çok kaygılandırdı. Çünkü hiç erişemiyorduk onlara ve her yandan çevrili durumdaydılar. Gece sabaha kadar dua ettim. Onlara bir şey olmasın diye ve uyku uyuyamadım tabii. Mümkün değildi. Öyle sabah, yani gündüz olsa müdahale edip onları da kurtarırdık. Ama gece harekatı yapsak kendi askerlerimizi de vurabilirdik. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Ecevit'in duaları gerçekleşti. Türk jetlerinin sesi herkese derin bir nefes aldırdı. Hava kuvvetleri pusuya düşürülmüş ve etrafı çevrilme noktasına gelmiş olan Türk askerini rahatlattı. Hem denizden hem de havadan bombardıman Rumların direnişini kısa bir sürede yok etti. Türkiye büyük bir tehlikenin eşiğinden dönmüştü. Bir avuç askerin kahramanlığı Türkiye'nin prestijini kurtarmıştı. Artık Kıbrıs'ın kalbine giden yol açılmıştı. Türk toplumunun %60'ı hala Rumların elinde kalmıştı. Müdahale ile birlikte onların durumları daha da kötüleşmişti. Zira adanın çeşitli yerlerine dağılmış olan Türk köylerinin etrafı silahlı Rumlar tarafından çevrilmiş, adeta rehine alınmışlardı. Normal olarak harekatın daha sürmesi gerekiyordu. Ancak araya Amerika ve İngiltere girdi. Askerin durmasını ve diplomasi masasında bir çözüm aranması önerildi. Artık Atina'daki maceracı juntada düştüğüne göre Türkiye'nin istediği gibi siyasi bir çözüm bulunabilirdi. İşte bu anlayışla Cenevre'ye gidildi. Birinci Cenevre konferansında nihayet Türk toplumunun varlığı diğerleri tarafından kabul edildi. Hemen bir hafta sonra da ikinci Cenevre toplantısı başladı. Bu defa Türk ve Rum liderler de katıldılar. Amaç yeni bir Kıbrıs yaratılmasıydı. Coşkun Kırca, BM Türk Delegasyonu Başkanı, ciddi diplomatik savaş iki aşamada yaşandı. Birincisi ateşkesin şartları. Bu savaşı kaybettiler. %100 kaybettiler. Ve ateşkesin şartlarını istediği gibi kabul ettirdi. O kadar ki genellikle ateşkes anlaşmalarında çatışan kuvvetler, ateşkes müzakerelerinin başladığı andaki hatlarında kalırlar. Biz bunu aştık. Biz dedik ki biz yürüyüşe devam ediyoruz. Çünkü bizim gayemiz Türk toplumu nerede varsa o toplumu kurtarmaktı. İkinci savaş müzakerelerin ikinci safhasında oldu. Ağustos safhasında oldu. O zaman da Rumlar ilk defa ayrı bir Türk toplumunun ve bu topluma ait bir idarenin mevcut olduğunu kabullendiler. Ancak daha ilk günden itibaren Rumların asıl amaçlarının o olmadığı, Türk askerlerini geri göndermek ve eski statüye geri dönmek olduğu ortaya çıkıverdi. Oysa adada durum giderek gerginleşiyordu. Küçük bir cebin içine sıkışmış Türk ordusu ve yüzlerce Türk köyünün etrafı silahlı Rumlar tarafından sarılmıştı. Bu şekilde kalınması imkansızdı. Ya acil bir anlaşmaya varılmalı veya Türk ordusu harekatını tamamlamalıydı. Cenevre'deki pazarlıklardan umut kesildiği o anda Dışişleri Bakanı Turan Güneş Ankara'daki özel bir numarayı aradı ve Ecevit'e şifreyi adeta fısıldadı. Ayşe tatile çıkabilirdi. Ayşe Turan Güneş'in kızının ismi ve ikinci harekatında parolasıydı. İkinci harekatın sonunda Türkiye adanın %35'lik bölümünü ele geçirdi. 20 yıldır kanayan bir yara Türk süngüsüyle kesilmişti. Kıbrıs'ın fatihi kim? Kıbrıs harekatı 70'lerde ve sonraki yıllarda bir daha hiç yaşanmayacak bir birlik havası estirdi. Sağcısı solcusu, işçisi işvereni, öğrencisi ve memuruyla Türk halkı birbirine kenetlendi. O sevgi ve coşku selinin adresi de Bülent Ecevit'ti. Halk Ecevit'i Kıbrıs Fatihi, dünyaya kafa tutan adam, cesur lider olarak gördü ve bağrına bastı. Ancak Batı dünyası tam aksine Ecevit'in hanesine ikinci bir eksi puan koyuyordu. Kıbrıs bardağı taşırmıştı. Washington ikinci defa Ecevit'e kızıyordu. İlki haşhaş ekimini serbest bırakmasından dolayıydı. 12 Mart döneminde Amerika'nın baskısıyla yasaklanan haşhaş ekimine Ecevit'in yeniden izin vermesi affedilmemişti Washington'da. Haşhaş bir bölüm çiftçinin tek geliri, yüzünü güldüren tek üründü. Amerika ise bu yasaklı ülkesinin uyuşturucu sorununu çözmeyi hesaplamıştı. Bu yolda bir çözüm bulamayacaklarını kendileri de biliyorlardı. Ancak Amerikan kamuoyunun hoşuna giden bir adımdı. Aynı Ecevit şimdi de Washington'a rağmen Kıbrıs'a müdahale edince Batı kampından aforoz edildi. Aslında bu ambargo kararı çok önceden alınmıştı. Bülent Ecevit, başbakan, birçok kimse sanır ki 1974'te ABD Türkiye'ye Kıbrıs Barış Harekatı dolayısıyla ambargo kararı almıştır. Oysa gerçek o değil. Ben bunu yıllardır anlatamıyorum. Biz haşhaş ekimi kararını Temmuz başında aldık. 11 Temmuz'da yayımlandı resmi gazetede. Haşhaş ekimi yasağını kaldıran Bakanlar Kurulu kararı. Ondan hemen birkaç gün sonra, yani Kıbrıs'ta daha darbe olmadan, bizim barış harekatımız olmadan önce ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye ambargo uygulama kararı çıktı. Ancak aylar sonra buna Kıbrıs bahanesini de eklediler. Haşhaş kararı ardından Kıbrıs harekatı Türkiye'yi birdenbire Batı'nın kıskacına sokuverdi. Gerilim öylesine tırmandı ki Amerika'nın Türkiye'deki büyükelçisini geri çekeceği söylentileri çıktı. Dahası Pentagon'da askeri operasyonlardan söz edildiği duyuldu. Bülent Ecevit, başbakan, çok ağır, inanılmaz tehditlerde bulunuyorlardı. İşte Türkiye'yi NATO'dan çıkartmalıyız. İstanbul'da işte şu şu camileri bombalamalıyız gibi tehditler böyle yetkili mevkideki kimseler tarafından. O güne kadar hiç bilinmeyen ve tadılmamış bir baskı mekanizması ülkeyi cendere altına alıverdi. Türkiye artık eskisi gibi sürekli sırtı sıvanıp hoşuna giden sözlerin söylediği bir müttefik olmaktan çıkmıştı. Cezalandırılması gerekirdi. Süleyman Genç, CHP milletvekili, Kıbrıs ve haşhaş olayları sistemin disiplininin dışına çıkmış olaylardır. Amerika'nın affetmeyeceği sistemin disiplinine çıkma olayıdır. Bülent Bey bu kararları verirken sistemin disiplininin dışına çıktığı için hatırlarsanız önce ambargoyla, sonra ekonomik sıkıştırmalarla Türkiye cezalandırılma yoluna gidilmiştir. Ve bunda da çok etkili olmuştur Amerika. Haluk Ulman, Başbakanlık Danışmanı, Türkiye'nin karışmasının sebeplerinden bir tanesi de CHP'nin bazı dış politika tabularını yıkmak istemesi oldu. Örneğin bu haşhaş ekimi konusunda alınan karar. Ecevit'in bu karardan sonra Amerika'dan karşılaştığı direnç karşısında duvarları yıkarız tehdidinin bulunması. Kıbrıs ambargosu 1973'teki petrol fiyatlarının birdenbire astronomik artışıyla birleşince yıllar boyunca sürecek büyük bir ekonomik krizin ilk işaretleri kendini gösteriverdi. Kriz sokaktaki insana büyük zamlarla yansıdı. Benzin bulunamaz oldu. Tüp gaz, şeker ve yağ için uzun kuyruklar belirdi. Kıbrıs Fatihi olarak alkışlanan Ecevit birdenbire kuyruklar döneminin mimarı olmakla suçlandı. Buna rağmen çalışanlar için Ecevit yine de umuttu. Kıbrıs zaferinin sarhoşluğu çabuk geçti. Türkiye yeniden iç sorunlarına ve ünlü kavgalarına döndü. İlk çatışmada tabii koalisyon da belirdi. Aslında hem Kıbrıs zaferinin paylaşılması hem de ekonomik kriz hükümeti sarsmıştı. Oğuzhan Asil Türk, İçişleri Bakanı, biz tamamını alacaktık. Ondan sonra masaya oturacaktık. Rumlarla tamamını aldıktan sonra bir anlaşmaya oturursak, şimdi verdiğimizden fazlasını bile alır ve anlaşmada olurdu. Bülent Ecevit, Başbakan, Kıbrıs Barış Harekatı'na bir cihat havası, fetih havası vermeye kalkıştı. Fakat MSP'nin tutumu dünyada ciddi kuşkular uyandırabilecek ve bizim elimize kolumuzu bağlayabilecek sorunlar yaratabilirdi. Ortaklar arasındaki ipler Ecevit'in Kuzey Avrupa ülkelerine Kıbrıs harekatını anlatmak için yapacağı resmi gezide koptu. Ecevit seyahatteyken Bakanlar Kurulu'nun en yetkili ikinci ismi Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan başbakana vekalet edecekti. Ancak Ecevit Erbakan'a vekaleti vermek niyetinde değildi. Bülent Ecevit, başbakan, çünkü daha ben Türkiye'deyken fetih hakkından, cihattan, adanın tümünü ele geçirmekten bahsediyordu. Kıbrıs Türk kesimini adeta Türkiye'nin resmi parçasıymış gibi gösteren davranışlarda bulunuyordu. Ben o kuzey ülkelerindeyken Sayın Erbakan burada yine cihat hakkında, fetih hakkında bahsedecekti. Ben de sen burada böyle konuşuyorsun ama sana vekalet eden kimse bak ne söylüyor dediklerinde herhalde siz Sayın Erbakan'a aldırış etmeyin, onun sözlerini ciddiye almayın diyemezdim. Bunu da ülkem açısından sakıncalı buldum. Erbakan vekaletin kendisine verilmemesine kızmıştı. Ecevit ara çözüm olarak Erbakan'ın da aynı tarihlerde İslam ülkelerine gitmesini önerdi. Ancak Erbakan bu teklifi reddetti. Dahası Ecevit'i tehdit etti. Bülent Ecevit, başbakan, Erbakan, siz bana vekalet vermezseniz biz de senin dış ülkelere gidişin için gerekli kararnameyi imzalamayız dedi. Yani ben dışarıya ancak bir sade vatandaş olarak gidebilecektim. Bunu çok onur kırıcı, Türkiye açısından çok onur kırıcı buldum. Ve kararnameyi imzalamamakta direnmeleri üzerine de hükümetten ayrıldım. Cepheleşme başlıyor. Türkiye için yepyeni ve karanlık bir dönem başlıyordu. Yaklaşık 6 ay boyunca meclisten yeni bir hükümet formülü çıkamadı. Ekonomik kriz ve siyasi belirsizlik sokaklardaki tansiyonu günden güne arttırdı. Ülke adeta sağ ve sol kamplara bölünmeye başlamıştı. Hem mecliste hem de sokaklarda hızlı bir ayrışma yaşanıyordu. Dahası taraflar birbirlerini vatanı ihanetle suçlayacak kadar uzlaşmaz ve sert bir dil kullanmaya başlamışlardı. Sonunda meclisteki kilitlenmeyi Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel çözdü. Onun tabiriyle demokrasilerde çare tükenmezdi. Yeni koalisyonda merkez sağın geleneksel temsilcisi Adalet Partisi, İslam'ın bayrakları Milli Selametçiler, sokağı kontrol eden Milliyetçi Hareket ve sağda Statiko'nun bekçisi olan Güven Partisi vardı. Bu koalisyona kendilerinin verdikleri isim de çok tehlikeli bir dönüm noktasının adıydı. Milliyetçi Cephe. Süleyman Demirel, başbakan, Mart'a kadar geldik, Eylül'de hükümet yok. Parlamento hükümet çıkaramıyor, düşünün. Ve o zaman biz bir hükümet çıkarmak için elimizi kolumuzu sıvadık. Başka türlü hükümet kurulamazdı Türkiye'de. Ve çok önemli bir olaydı o. Yani 45 sene sonra o hükümeti kurduk biz. 4 sene de gitti o hükümet. O yıllarda Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun en etkili isimlerinden Taha Akyol ise MC'nin kuruluş mantığındaki hatayı anlatıyor. Taha Akyol, MHP Yönetim Kurulu üyesi, MC kurulurken bütün Türkiye'nin partisi olma, tansiyonu düşürmek gibi bir rasyonellikle değil, Ecevit ile birlikte yükselen solu durdurmak, solun karşısında bir baraj oluşturmak gibi negatif bir duyguyla kurulmuştur.